Teknoblog Podcast'a hoş geldiniz. Ben Sabri Küstür. 2 Mart 2012 Cuma günü yeni bir podcast bülteniyle daha sizlerle beraberim. Uzun bir ara verdik, farkındayım. Geçtiğimiz ay Şubat ayı oldukça yoğun bir dönemden geçtik. 3 kez yurt dışı seyahatimiz oldu. Doğrusunu söylemek gerekirse öncelikle Amsterdam'daydık. Ay başında BlackBerry DevCon 2012 etkinliğini, BlackBerry DevCon Europe'u izlemek için Amsterdam'daydık. Zaten gelişmeleri sizlere aktardık oradan. Hemen ardından Şubat ayının 3. haftasında Hamburg'da Panasonic Convention 2012 düzenleniyordu. Orada da Panasonic'in yeni ürünleri görücüye çıktı. Onunla ilgili yazılarımızı da orada tanıtılan Panasonic Eluva'yı akıllı telefonda ön incelemesini sizlerle paylaşmıştık. Ve son olarak da geçtiğimiz pazar günü Barcelona yolcusuyduk. Barcelona'da biliyorsunuz Mobil Dünya Kongresi gerçekleşti. Geçtiğimiz pazartesi başladı, 27 Şubat'ta başladı 2012 ve Mobil Dünya Kongresi ve oldukça yoğun bir katılım vardı. Fuarlara ilginin azaldığı bir dönemdeyiz, ancak Mobil Dünya Kongresi için aynı şeyi söylemek pek mümkün değil. İlgi oldukça fazlaydı, oldukça kalabalıktı, oldukça geniş bir alanda düzenleniyor. Barcelona'da FIRA adı verilen bir etkinlik alanı, bir kongre fuar alanı var. Oldukça büyük bir alan, İstanbul'daki Dünya Ticaret Merkezi'nin olduğu CNR Expo'nun olduğu alana benzetebiliriz. Tabii oradaki binaların tümünün etkinliğe dahil edildiğini düşünün. Oldukça geniş bir alana yayılmıştı fuar ve her salonda da farklı temalar vardı, farklı şirketler vardı. Ve bu podcast bülteninde de 2 Mart 2012 tarihli podcast bülteninde de gündemimiz Mobil Dünya Kongresi olacak. Barcelona'da gördüklerimizi, neler yaşadığımızı, neleri incelediğimizi sizlere aktaracağız. Teknoblog'u takip ettiyseniz bu hafta içinde incelemelerimizi görmüşsünüzdür. Ürün incelemelerini elimizden geldiğince hızlı bir şekilde sizlere ulaştırmaya çalıştık. Tabii burada internet erişimine, internet bağlantısına ulaşmak önümüzdeki en büyük problem. Bir de ben tek başıma gittim. Tek başına bütün alanı kontrol etmek oldukça zor oluyor biliyorsunuz. Bu nedenle 2 günümüz vardı ve bu 2 günü mümkün olduğunca yeni duyurulan ürünlere, onları incelemeye ayırdım. Ve bayağı bir cihaz incelediğimizi söyleyebiliriz aslında. Tanıtılmış olan Sony'nin, HTC'nin, Nokia'nın, Samsung'un tanıtmış olduğu yeni cihazlara dair ön incelemeler yayınlandı Teknoblog'da. Ve önümüzdeki hafta sonunda da yayınlanmaya devam edecek. Elimizdeki tüm malzemeleri sizlere ulaştırma konusunda kararlıyız ve bunu da yapacağız. Başlayalım. Bu arada elimizden geldiğince ulaştırmaya çalıştık. Fuar alanında bir sürü insan var. Wi-Fi ile bağlanmak zorundayız. Çünkü mobil internet roaming'e girdiği için oldukça yüksek fiyatlara patlayabiliyor. Barcelona'da bir hat alalım dedik. Oradan bir data hat alıp onu kullanalım dedik. Zorda kalırsak, ancak pazar günü gittik ve pazar günü her yer kapalıydı. Barcelona'da kafeler hariç pazar günü her yer kapalıydı. Biz de bu nedenle pazar gününü, bir gün öncesini gezintiye ayırdık. Barcelona'nın sokaklarının altını üstüne getirdik. İyi bir deneyim oldu aslında. FIRA'da ücretsiz bir Wi-Fi vardı. Oradan yararlanmaya çalıştık. Ancak aynı anda birçok insan akıllı telefonlarıyla, bilgisayarlarıyla veya tabletleriyle bağlanmaya çalıştığında o Wi-Fi şebekesine, tabii ki sizin de bağlanmanız pek kolay olmuyor. İlk gelen alır gibi bir kural var. İlk gelen bağlantıyı kaptı mı bırakmadığı zaman yapacak bir şey yok. Ancak biz Nokia'nın basın odasını kullandık genellikle ve Nokia'nın basın odasında internet erişimi oldukça iyi sayılırdı ve bu nedenle de Nokia'nın Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtmış olduğu ürünlerin ön incelemelerini, ürünler tanıtıldıktan kısa bir süre sonra yapmayı başardık. Şimdi konuşmaya başlayalım. Pazartesi günü ve salı günü fuardaydık, Barcelona'daydık. Çarşamba günü Türkiye'ye geri dönüş yaptık. İlk gün sabah erken saatte, sabah 8.30'da Nokia'nın basın toplantısı vardı ve o basın toplantısına katıldık. Nokia'nın CEO'su Stephen Elop sahnedeydi. Kanadalı Elop yine bildiğimiz üslupla Windows Phone projesine geldikleri noktayı anlattı. Ve Nokia'nın geçtiğimiz ay değil, Ocak ayında CES 2012'de tanıtmış olduğu Amerika'ya özel Nokia Lumia 900'ün Avrupa ve dünyanın diğer bölgelerinde çalışacak 3.5G'lik modelini açıkladı. Aslında yine Nokia Lumia 900 ancak farkı LTE desteğinin bulunmaması. Bunun yerine 42 megabit saniye kadar veri iletişimine olanak sağlayan bir mobil bağlantı, mobil geniş bant desteği ile beraber gelmesi. Tabii bu 42 megabit saniye çıkmak için operatörün de şebekeyi o olanağı sağlaması gerekiyor. Türkiye'ye baktığımızda aslında operatörler belirli noktalarda bu hızı, bu yüksek hızı sunuyor kullanıcılarına. Bu nedenle Lumia 900'ü kullanmak aslında pek zor olmayacaktır. Türkiye'de tabii o telefon Türkiye'ye gelirse. Şimdi Nokia Lumia 900 4.3 inçlik bir ekrana sahip olan Windows Phone cihazı. Onunla ilgili ön incelememizi, videomuzu bulabilirsiniz Teknoblog'da. Biz beyaz rengini inceledik ve beyaz renkte parlak kaplamasıyla elle oldukça güzel bir his veriyordu ve beyaz da oldukça şık duruyordu o cihazda. Şimdi Nokia Lumia 900 pazarın üst kısmına hitap eden bir fiyat ve yanlış hatırlamıyorsam Avrupa satış fiyatı da 489 avro olacaktı. Yani biraz yüksek bir fiyata sahip. Nokia bu Windows Phone olayını daha geniş kitlelere yaymak için biraz da alt segmente mensup telefonlar da üretiyor. Mesela geçtiğimiz Nokia World'de, Ekim'deki Nokia World'de Lumia 710 tanıtılmıştı. O da Lumia 800 ile birlikte tanıtılmıştı. Lumia 800 biraz daha üst fiyatlıydı. Lumia 710 biraz daha makul fiyatlı bir modeldi. Şimdi Nokia fiyat çıtasını biraz daha aşağıya çekti ve Lumia 610'u tanıttı. Nokia Lumia 610 da aslında Türkiye gibi ülkelere, Türkiye gibi pazarlara uygun bir cihaz niteliğini taşıyor. Biraz daha düşük donanım niteliklerine sahip 3.5 inçlik bir ekran var. 256 MB RAM var. Ancak buna karşılık yaptığımız ön incelemede cihazın Windows 10'u düzgün bir şekilde çalıştırdığını söyleyebiliriz. Herhangi bir takılma, pürüz falan yoktu. Pürüz herhangi bir şey yoktu. Düzgün bir şekilde çalışmaktaydı. Bu iki Windows Phone cihazı Avrupa'da satışa sunulacak, Asya'da satışa sunulacak. Türkiye konusunda herhangi bir şey söylemek henüz zor ancak Nokia Türkiye pazarı yoklamaya, fizibilite çalışmaları yapmaya devam ediyor. Şimdi Nokia Windows Phone'larında henüz İngilizce dil desteği yok. Çünkü Windows Phone'da dil desteği yok. Mango'da yoktu. Tango'da Türkçe dil desteğinin olacağı söyleniyordu. Ancak Mobil Dünya Kongresi'nde incelemiş olduğumuz ZTE'nin bir modelinde Orbit ya da Tanya adını tam olarak hatırlayamayacağım ancak Orbit'ti yanlış hatırlamıyorsam. Orbit'te Windows Phone Tango çalışıyor. Tango'nun da Türkçe dil desteği olması bekleniyor. Ancak o incelediğimiz cihazı ZTE'nin cihazında sadece İngilizce dil desteği vardı. Sadece seçilebilecek dil İngilizce gözüküyordu. Belki de ZTE'nin o stand görevlileri cihazı sınırlamıştı sadece İngilizce ile. Nokia Türkiye'nin şu anda yaptığı çalışmalar genellikle bu İngilizce bir arayüz var cihazda ve İngilizce arayüzle kullanmak kullanıcıları ne kadar tatmin eder bunun çalışmaları var. Tabii bir taraftan da BTK'nın şart koştuğu bazı Türkçe dil zorunlulukları var biliyorsunuz. SMS'lerde Türkçe karakterin kullanılması sorun çıkarmaması gerekiyor. Sırf bu sorun çıkan sorunlar nedeniyle bazı cihazların Türkiye'ye gelmemesi bile söz konusu oluyor. Bu kadar sıkı kontroller var, sıkı gereksinimler var. İşte bu nedenle belirli bir cihazı Türkiye'ye getirmek o kadar kolay olmuyor. Nokia tarafında yani çalışmalar var bunu söyleyelim sizlere. Boşa oturmuyor Nokia Türkiye. Bunu da öğrenmiş olduk. Şimdi Windows Phone tarafında bunlar var. Bu gibi gelişmeler var. İki tane cihaz tanıtıldı Windows Phone tarafında. Esas sürpriz olan ise Bell tarafında oldu. Symbian Bell tarafında oldu. Aslında sürpriz sayılmazdı. Hepimiz eğer takip ediyorsanız biz de Teknoblog'da yazmıştık. Daha Mobil Dünya Kongresi başlamadan önce Nokia'nın Nokia N8'in takipçisi olacak. Güçlü bir dijital fotoğraf makinesi muadili telefon çıkaracağı bekleniyordu. Ancak kimse Nokia 808 PureView'ın 41 megapiksel çözünürlük desteğiyle geleceğini beklemiyordu. Toplantı aslında Nokia'nın basın toplantısına katılım çok fazlaydı. Oldukça geniş bir katılımcı kitlesi vardı ve bu nedenle Biz biraz geç kaldığımız için bizi başka bir odaya aldılar ve oradan projeksiyon cihazıyla yan tarafta ana gösteri alanındaki toplantıyı takip etme fırsatı bulduk. Sahnede Joe Arlo vardı, Nokia'nın akıllı telefonlardan sorumlu yöneticisi ve Nokia 808'i tanıttı. Biliyorduk zaten az çok öyle bir cihazın geleceğini, bel yüklü bir cihazın geleceğini. Ancak 41 megapiksel dediği anda benim tepkim yok artık oldu. Herkes zaten bir şaştı kaldı. Daha sonra yan salondan, o esas ana gösterinin, ana sunumun gerçekleştirildiği salondan bağırışlar, çağrışlar, alkışlar kopmaya başladı. Gerçekten Nokia 808 PureView 41 megapiksellik kamerasıyla gündem yarattı. Türkiye'de de bayağı konuşuldu. Teknobuluğa gelen ziyaretçi profiline baktığımızda Nokia 800'ü aratan, oradan Google'dan aratarak gelen bayağı bir insan olduğunu gördük. Ekşi Sözlük'te, Twitter'da falan bunu da takip ettik. 41 kere maşallah diyenler oldu. Neden 40 veya 42 değil de 41 diyen oldu. Bu şekilde tepkiler oldu. Şimdi 41 megapiksellik bir full tam çözünürlük var. Yani oldukça, detayların oldukça fazla olduğu fotoğraflar çekilebiliyor Nokia 808'de. Bunun yanı sıra bir de PureView modu var, cihazı adını veren. O PureView modunu açtığınızda da 8 megapiksellik normal bir akıllı telefondan, bir cep telefonundan bekleyeceğiniz çözünürlükte fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Burada seçenek size kalmış. Oldukça gelişmiş kamera ayarları var Nokia 808'in, gerçekten bir kamera telefonu. Ana ekranında kamera uygulamasının kısa yolu yerleştirilmiş. Kamera arayüzünde de, kamera uygulamasında da oldukça gelişmiş ayarlar söz konusu. Farklı 3 tip ayar yapıp bunları kaydedebiliyorsunuz. Bu profilleri de daha sonra istediğiniz şekilde erişebiliyorsunuz. Tasarım açısından da arkası bir fotoğraf makinesini andırıyor. Biraz görmüş o flash, kullanılan flash, fotoğraf makinesinde kullanılan flashlar gibi. Bir de çıkıntı yapılmış. Tabii sensör vesaire yerleştirmek o kadar karışık bir mekanizma. Bunun için belki biraz daha alan gerekti. Aslında yine N8'in tasarımı, yine dışa doğru çıkıntılı bir yapı. Bu şekilde bir telefon Nokia 808 Bell işletim sistemiyle çalışıyor. 1.3 GHz'lik işlemcisi var. Sağlamış olduğu deneyim fena değildi. Kullanıcı arayüzünde geçişler vesaire iyiydi. Bunlarda herhangi bir şey yoktu. Kısa bir süre geçirdik. Bir video çekimi süresi kadar bir vakit geçirdik cihazla. Beğendiğimizi söyleyebiliriz. Tasarım açısından hoş bir cihazdı. Nokia 808 PureView Türkiye'ye gelecektir. Herhalde ikinci çeyrekte yurt dışına piyasaya çıktıktan kısa bir süre sonra Türkiye'de de bu cihazın çıkışını görme ihtimalimiz oldukça yüksek. Şimdi bu 41 megapiksellik kamera PureView'da yer alıyor. Ancak bu bir başlangıç aslında. Nokia Bell'de bu olay test edilecek ve daha sonra Windows Phone tarafında da bu kadar yüksek çözünürlüklü telefonlar görmeye başlayacağız gibi gözüküyor. Bu 41 megapiksel fikri de oldukça ilginç bir şey aslında. Nokia'daki mühendisler, bir grup mühendis aralarında tartışırken bu tarz bir fikir ortaya atılmış. Yani böyle bir şey yapabiliriz, edebiliriz denmiş ve sonuçta mühendisliğin yardımıyla bu 41 megapiksellik çözünürlük desteğine erişilmiş. Nokia 808 ile ilgili bunları söyleyebiliriz. Güçlü bir kamera telefonu Bell işletim sistemiyle gelmesi belki bir kısım kullanıcı kitlesini düşündürebilir. Çünkü Bell birçok kişi tarafından beğenilmeyen bir işletim sistemi, eski bulunan bir işletim sistemi. Halbuki yapılan son güncellemelerle birlikte Bell'in oldukça iyi bir performans sunduğunu söylemek gerek. Nokia Türkiye yetkililerinden aldığımız bilgiye göre bu Bell işletim sistemi de, Bell güncellemesi de bir hayli ilgi görmüş kullanıcılardan, Türkiye'deki kullanıcılardan da yüksek bir indirme sayısına ulaşılmış. Bunu da bir dipnot olarak belirteyim arada. Ve devam edelim. Nokia'nın Mobil Dünya Kongresi'ne tanıtmış olduğu Aşa cihazları da var. Aşa cihazlarının incelemelerini de Teknoblog'da bulabilirsiniz. Aşa 202, 203 ve 302 tanıtıldı. 202 ve 203 birbiriyle aynı cihazlar. Bar tipinde numerik klavyesi var. Dokunmatik ekranı var, rezistif. Bu telefon Aşa 202 ve 203'ün birbirinden farkı. 202'de çift SIM kart desteği bulunması, bataryanın altında SIM kart yuvası var. Bunun yanında bir de cihazın solunda ikinci bir SIM kart yuvası var. Ve 202'de iki farklı hattı iki farklı operatöre veya aynı operatöre ait iki hattı aynı anda kullanabiliyorsunuz. Hangi işlevi, diyelim ki SMS göndermeyi hangi hattan yapacağınızı, görüşmeleri hangi hattan yapacağınızı böyle birincil seçeneklerde atayabiliyorsunuz. Esnek bir çözüm sunuyor Nokia burada. Bu çift sim kartlı cihazlar özellikle Hindistan, Çin bunun gibi yerlerde iyi gidiyor. Aslında Türkiye'de de iyi sattığını söyleyebiliriz. İnsanların çift sim kartlı telefonlara karşı özel bir ilgisi var. Belirli yerlerde, Türkiye'de de. Eğer Nokia aşağı 202 Türkiye'ye gelirse ilgi görecek gibi gözüküyor. Aşağı 203'te bu 202'nin tek sim kart destekli telefonu. Bu arada Nokia Electronic Arts EA Games'le de bir ortaklık yapmış ve çeşitli mobil oyunları 60 gün boyunca ücretsiz olarak sunuyor. Aşağı 202 ve 203 kullanıcılarına aktivasyon işlemini yaptıktan sonra, bu hediyeyi aktive ettikten sonra 60 gün boyunca o oyunları, Nokia'nın sunduğu oyunları indirmek mümkün olacak. Bir de Nokia Life servisi var. Yine Nokia'nın gelişmekte olan ülkeleri ya da geride kalmış ülkeler özel bir servisi Nokia Life. Diyelim ki Hindistan'da dağ başında yaşayan bir köyde yaşayan bir insan her türlü erişime, her türlü hizmete erişmesi kolay değil o kadar. Sağlık hizmetlerini veya eğitim hizmetlerine erişmesi o kadar kolay değil. Elinde sadece bir cep telefonu var ve cep telefonunda sadece 2G desteği var. İşte bu noktada Nokia Life servisleri devreye giriyor ve kullanıcılar SMS tabanlı bu servisi kullanarak belirli eğitim hizmetlerine, sağlık hizmetlerine erişebiliyor. Belirli kişileri, belirli hatları hızlı bir şekilde arayabiliyor. Nokia Life servisinde kayıtlı o numaralar ve mesela sizi doktor çağırmak istediğinizde veya en yakın bir eğitim kuruluşuna erişmek istediğinizde Nokia Life üzerinden onun numarasını aramaya gerek kalmadan oraya erişebiliyorsunuz. Bu şekilde bir durum söz konusu. Nokia Life dediğimiz gibi daha çok olanakların kısıtlı olduğu bölgelerde, dünyanın olanakları kısıtlı olan, genellikle kısıtlı olan ülkelerinde kullanılacak böyle bir servis. Türkiye'de altyapı gelişiyor. Her geçen gün biraz daha iyi gidiyor haberleşme altyapısı, bunu söyleyebiliriz. Bu nedenle belki Nokia'nın bu live servisini sunma konusunda Türkiye'nin önceliği yoktur. Ancak Türkiye'nin doğusuna doğru gidildikçe belki live servisine biraz daha ihtiyaç olabilir. Tabii bu noktada artık Nokia Türkiye yöneticilerine veya Nokia'nın yurt dışına yöneticilerine kalmış nasıl bir strateji belirleyecekleri. Bunu söyleyebiliriz. Bir de aşağı 302 var. Aşağı 302'de QWERTY klavyeli, biraz tasarımı E71, E72'ye benziyor. O da dokunmatik ekrana sahip değil. Ekran altında yer alan navigasyon tuşlarıyla kontrol ediyorsunuz. O cihazda da Mail for Exchange desteği var. Yani sürekli sağda bulunan bir insan ve şirket e-postalarına sürekli erişme ihtiyacı duyan bir insan artık iPhone ve iPhone gibi pahalı ya da BlackBerry gibi pahalı veya orta seviye bir cihaz yerine aşağı 302 gibi biraz daha ucuz bir cihazı kullanarak bu işlevleri yerine getirebilecek, yani şirket patronlarının ilgisini çekebilecek bir çözüm gibi gözüküyor. Aslında Nokia'nın bir de transport ve reading uygulamaları var, Windows Phone uygulamaları. Bunlar da transport bulunulan şehrin tüm otobüs bilgilerini, otobüs sefer bilgilerini, hat bilgilerini görme imkanı sunuyor. Aslında İstanbul için böyle bir uygulama oldukça güzel olurdu. Belki Nokia Türkiye'ye Windows Phone'ları ülkemize getirdiğinde böyle bir güzellik yapabilir belediye ile anlaşıp, aslında oldukça da güzel olur. Reading uygulaması da kitap veya başka içeriği okumak için sunulan Nokia'nın Windows Phone platformunda kendisini farklılaştırmak için girişmiş olduğu hamlelerden bir tanesi. Her iki uygulamada tanıtılmıştı Mobil Dünya Kongresi'nde. Devam edelim. Nokia'dan başka gezdiğimiz bir standta Samsung'un standıydı. Aslında Samsung biliyorsunuz Samsung Galaxy cihazları, Galaxy S ve Galaxy S2 cihazları geçtiğimiz senelerde hep Barcelona'da tanıtılmıştı. Bu senede benzer bir durumun olacağı söyleniyordu. Galaxy S3'ün Barcelona'da geleceği söyleniyordu. Ancak Samsung geçtiğimiz ayın başında bir açıklama yapmış ve Galaxy S3'ü tanıtmayacağını, Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtmayacağını belirtmişti ve buna neden olarak da her ne kadar Samsung açıklamasa da Amerika ile diğer ülkeler arasında piyasaya sürülme tarihi konusunda bir boşluğun olmasıydı. Diyelim ki cihaz Şubat'ta tanıtılıyor. Amerika'da cihaz şöyle diyelim, cihaz Şubat'ta tanıtılıyor. Mayıs gibi, Haziran gibi Avrupa'da piyasaya sürülüyor ve daha sonra Amerika'da piyasaya sürülmesi Ağustos'u falan bulabiliyor. Bu da tabii biraz rahatsızlık yaratıcı bir durum. Amerika'daki kullanıcıların gözünde bir cihazı uzun süre beklemek tabii ki rahatsız edici olur. Bunu önceden biz de biliyoruz. Deneyimle sabittir. Ve bu nedenle Samsung Galaxy S3'ün tanıtımında biraz da öteye atma yoluna gitti. Bunu söyleyebiliriz. Ve buna karşılık yine Mobil Dünya Kongresi'nde ilgi çekici bir ürün getireceğini sözünü vermişti Samsung. Ve bu ilgi çekici ürün Samsung Galaxy Note 10.1 oldu. Samsung biraz daha not tutma işine yöneldi Galaxy Note ile. Galaxy Note 5.3 oldukça ilgi gören bir cihaz olmuştu. Hatta dün çıkan bir haber Galaxy Note'un piyasaya çıkışından bu yana geçen 3 aylık süre içerisinde dünya genelinde 2 milyon sattığını göstermişti. Ve şirket 2012'nin sonuna kadar 10 milyon daha cihaz satmayı hedefliyormuş. Bunu bir dipnot olarak belirtelim. Şimdi Galaxy Note 10.1 geldi. Galaxy Note 5.3'ün yanına. Galaxy Note 10.1'i de inceledik. Teknoblog'da ön incelemesini bulabilirsiniz. Mobil Dünya Kongresi sayfamızda da bakarsanız görürsünüz. Galaxy Note 10.1 tasarım açısından 10.1'e göre, Galaxy Tab 10.1'e göre biraz daha lüks duruyor. Biraz daha çekici, havalı duruyor. Hani cool diye bir deyim vardır. Cool duruyor. Çünkü plastiğin yerine biraz daha metal kullanılmış. Arkası biraz daha gri renk, biraz daha havalı duruyor. Aslında bir de beyaz rengi var. O da diğer rengi kadar havalı durmakta. Bunu söyleyebiliriz. Elde biraz daha ağırlık hissi veriyor. Biraz daha çok az. Bir 10-20 gram kadar daha ağır, ancak o metalin ağırlığı, metalin havası hissediliyor elde. Bir de Samsung Galaxy Tab 10.1'den farklı olarak Galaxy Note 10.1'de ekranın her iki yanında yatayda gelecek şekilde hoparlörler yer alıyor. Bu, hatırlarsanız, Samsung Galaxy Tab 10.1'in Almanya'da satışına engel konulmasının ardından Samsung Galaxy Tab 10.1N diye bir cihaz çıkarmıştı. O cihazda ekranın her iki tarafına hoparlörler yerleştirilmişti. Samsung o tasarımı Galaxy Note 10.1'de de kullanmış. Kalemi biraz daha büyük. Tabi normal tablette kullanıyorsunuz. Bunun yanı sıra S Note veya S Memo gibi uygulamaları da Galaxy Note 10.1'e yüklemiş Samsung. Bunun sıra Adobe'nin Photoshop ve bunun gibi üretkenlik uygulamaları da var tablet yüklü şekilde gelen. Güzel bir cihaz, bunu söyleyebiliriz. Ancak Galaxy S3 belki daha fazla ses getirebilirdi Samsung adına, bunu söylemek gerek. Bunun yanı sıra Galaxy Note Samsung'un Mobil Dünya Kongresi'ne bir ana tema gibi bir şeydi. Tabii Galaxy Note 10.1 amiral gemisi ürün olarak öne çıktı fuarda ve bunun yanı sıra fuarın, o Samsung'a ayrılan standın çoğu yerinde Galaxy Note temalı bir şeyler gördük. Aslında Türkiye'de de İstanbul Cevher'de bir etkinlik düzenlenmiş aynı şekilde. Bu Barcelona'da da vardı. Fuar ziyaretçileri, Samsung'un standına uğrayan fuar ziyaretçileri istedikleri takdirde Samsung Galaxy Tab üzerine yapılmış portrelerini sahip olabiliyor. Orada çeşitli ressamlar var. Karşısına geçip oturuyorsunuz ve ressamın elinde bir Galaxy Note 5.3 var. Size bakarak sizin portrenizi çiziyor ve daha sonra gösteriyor size. Aslında ressamlara helal olsun demek gerekiyor. Çünkü her ne kadar bu Galaxy Note kağıda çizmek kadar yakın bir deneyim sunsa da o elektronik cihazda o kadar doğru hassas bir çizim göstermek, gerçekleştirmek çok kolay sayılmaz. Yine de tam bir ressam performansını sergilerken görme fırsatı buldum ve benzettiğini söyleyebiliriz. O kadar da kötü bir iş çıkarmıyordu. Tabi onlar kağıda alışık, elektronik cihaz üzerinde de mutlaka biraz çalışmış olmalılar. Sonuç olarak Galaxy Note Samsung'un standında, Mobil Dünya Kongresi'ndeki standında ana temaydı, bunu söyleyebiliriz. Bunun yanı sıra Samsung'un diğer cihazları da Galaxy Nexus veya Galaxy Tab 7.7, Galaxy Tab 2 gibi cihazları da fuarda dağılmış durumdaydı. Bir köşede Windows Phone cihazları ayrılmıştı. Bir de Galaxy Beam cihazı var. Onun incelemesini de, ön incelemesini de Teknoblog'da yayınladık. Samsung'un bu projeksiyonlu cihazlara ilgisi malum. İşte o Galaxy Beam'de bu projeksiyon, cepte taşınan projeksiyon konseptinin son üyelerinden bir tanesi. 4 inçlik bir ekran, yaklaşık 12 milimetrelik bir kalınlığı var ve üst kısmında bir projektör bulunmakta. 15 lümenlik bir parlaklığı var bu projektörün ve 50 inçe kadar ekran büyüklüğünde görüntü sunabiliyor. 50 inç gerçekten bayağı hatırı sayılır bir büyüklük sayılabilir o cihazın yansıttığını düşünecek olursak. Bu şekilde bir cihaz Galaxy Beam, o da ilgi çeken cihazlardan bir tanesiydi. Bunu söyleyebiliriz Samsung'la ilgili olarak. Tabii Galaxy S3'ün gelmemesi çoğu kimseyi üzdü, ancak çok fazla beklemeyeceksiniz Galaxy S3 içinde. Bu ay içerisinde tanıtılması kuvvetli muhtemel, belki de Nisan ayının ortalarına kadar tanıtılabilir. Yani şöyle diyelim, biraz daha geniş tutarsak pencereyi, Mart ya da Nisan'da o cihazda büyük ihtimal tanıtılacaktır ve sonuç olarak yazın başında herhalde Türkiye'de de piyasaya çıkar. Nasıl Galaxy S veya Galaxy S2 geçtiğimiz yıllarda yazın başına geldiyse, Galaxy S3'ün de yazın başına gelebileceğini söyleyebiliriz. Böyle bir ihtimal mevcut. Devam edelim. Samsung'un standından sonra bir de HTC'nin standının yolunu tuttuk. HTC de One serisi yeni cihazlarını tanıttı Mobil Dünya Kongresi'nde. HTC'nin standı Samsung'un standına göre biraz daha mütevazıydı. Samsung'a göre biraz daha küçük bir alan kiralamıştı HTC. Bu alanda da One serisine mensup yeni cihazlarını tanıttı HTC. HTC One X, One S ve One V. Bu 3 cihaz HTC'nin 2012 model ilk cihazlar olarak dikkat çekiyor. One ve biraz da bu 3 cihaz içerisinde iddialı olan, biraz da koca olan nitelendirmesini yapabileceğimiz bir cihaz. 4.7 inçlik 720p HD çözünürlüklü bir ekranı var One V'nin ve üzerinde HTC Sense 4.0 yazılımı çalışılmakta. Bu arada tabi Android Ice Cream Sandwich de var. Cihazla ilgili detayları bulabilirsiniz. Bu One V'nin incelemesi, ön incelemesi Teknoblog'da yer almakta. Pazartesi günü ilk gün yayınlamıştık bu incelemeyi. Ben şahsen beğendim One V'yi. Hoşuma gitti. Polikarbon tasarımı, polikarbon materyalden yapılmış kasası, yekpare kasası oldukça iyi, bunu söyleyebiliriz. Tegra 3 işlemci çalışmakta cihazda ve bunun yanı sıra her nedense HTC navigasyon tuşlarını ekranın altına yerleştirmeyi, kapasitif dokunmatik eskisi gibi yerleştirmeyi uygun görmüş. Sense arayüzünde de ilginç özellikler söz konusu. Özellikle kamera alanında Image Sense adı verilen bir teknoloji kullanmış HTC cihazlarında, One X ve One S'te. Bu kamera arayüzünde video ve fotoğraf çekim tuşları bir arada yer alıyor. Normalde nasıldır genellikle akıllı telefonlarda? Siz video çekmek istiyorsanız video çekim alanına gidersiniz bir tuşa dokunarak. Fotoğraf çekmek istiyorsanız da fotoğraf çekim tuşun anahtarına basıp tekrar geri dönersiniz o ekrana. Şimdi HTC her iki tuşu da, fotoğraf çekim ve video çekim tuşunu alt alta yerleştirmiş, tek bir arayüz kullanıyor. Aslında bu oldukça iyi. Bazen kaçırmak istemediğiniz bir an oluyor ve sırf video modunda olduğunuz için o anı kaçırabiliyorsunuz veya tam tersi olabiliyor. HTC ikisini aynı ortamda sunarak bunu çözmüş. Tuşları da, ikonları da birbirinden yeterince ayırt edilebilir. Ve bu kameranın özelliği çok hızlı bir şekilde fotoğraf çekebilmesi. Zaten uygulama 0.7 saniye gibi hızlı bir sürede açılıyor ve arda arda fotoğraf çekebiliyor. Bir shutter tuşuna, deklan short tuşuna bastıktan sonra arda arda fotoğraf çekebiliyor ve siz bu çekilen fotoğraftan istediğinizi beğenip onu kaydedebiliyorsunuz. Böyle bir güzellik de söz konusu. Bunun yanı sıra kullanıcı arayüzünde de bir takım geliştirmeler var. Müzik uygulamasının oldukça güzel olduğunu söyleyebiliriz HTC Sense 4.0'da. Ancak benim dikkatimi çeken, bana garip gelen bir durum söz konusu. Hem One S'de hem de One X'de Beats audio desteği var. Üstelik biraz daha geliştirilmiş. Artık sadece müzik uygulamasında değil, diğer uygulamalarda da bu Beats audio desteğini kullanabiliyorsunuz. Ancak her nedense HTC cihazların arkasındaki Beats Audio logosunu biraz daha küçültmüş. Sensation X'e ve Sensation XL'de hatırlarsanız kırmızı renkli ve biraz daha görünen bir Beats logosu vardı. Bu yeni telefonlarda bu logo nedense oldukça küçük yapılmış. Neredeyse hiç fark edilmeyecek derecede küçük. Bunun nedenini gerçekten merak ediyorum. Niye böyle bir durum söz konusu HTC tarafında? Bunun yanı sıra bir de One V var. One V biraz da mütevazi telefon One X ve One S'e göre. Bu arada da One X'de 4 çekirdekli işlemci var. Nvidia Tegra 3. One S'de ise çift çekirdekli Qualcomm Snapdragon işlemci var. Bu iki cihaz da zaten HTC pazarın üst segmentine hitap eden iki cihaz çıkarmış oluyor. One V'de biraz daha alt segmente hitap eden o HTC Legend'ın tasarımını yansıtan bir cihaz. Altında o Hero'dan hatırlarsanız ekranın altında bir açılı bir yapı vardır. O açılı yapı tekrar geri gelmiş. One V'de bu dikkat çekiyor. Fuarda One V'yi tam olarak deneyimleme fırsatı bulamadık. Birkaç fotoğrafını çektik ancak fuarda One V'ye One S ve One X kadar yer verilmemişti. Bir tane stand görevlisinden bir cihaz bulduk ve o cihazda ne hikmetse şanssızlık kapalıydı. Ancak zaten o cihazda da HTC Sensor 0 var. Çok büyük bir fark olmayacağını söyleyebiliriz. Uzun lafın kısası HTC Sense, HTC'nin Mobil Dünya Kongresi 2012 bombaları bu 3 cihazda. Bunun yanı sıra HTC MediaLink HD cihazı da DLNA desteği olmayan cihazlara bu kablosuz bağlantı üzerinden içerik aktarımına olanak sağlıyor. Böyle bir durum söz konusu. HTC telefonlarındaki ekran görüntüsünü o MediaLink HD cihazı yardımıyla aktarabiliyorsunuz dahili harici ekranlara veya HD TV'lere. Bunu söyleyebiliriz HTC ile ilgili olarak. Mobil Dünya Kongresi'nde yolunu tuttuğumuz bir başka stand da LG'nin standıydı. LG'nin standı da bayağı doluydu doğrusunu söylemek gerekirse. LG daha Mobil Dünya Kongresi'ne gelmeden önce yeni cihazlarını tanıtmıştı. Optimus 4X HD, Optimus 3D Max, Optimus Fu ve Optimus L Style, L3, L5 ve L7 cihazları tanıtılmıştı. Bu cihazların her birini deneyimleme fırsatı bulduk. Mobil Dünya Kongresi'nde incelemelerini de yayınladık zaten. Sadece L Style cihazlar kaldı. Biraz da orta segmente mensup cihazlar kaldı. Onların incelemesini de kısa süre sonra yayınlamış olacağız Teknoblog'da. Bunu söyleyelim. Optimus 4X HD, Optimus 2X'in devamı niteliğinde HD ekran gelmiş. Çekirdek de işlemcide 4 çekirdeğe çıkmış ve bu sayede hem 4X'in hakkı veriliyor hem de HD takısının hakkı veriliyor. Tasarım açısından Optimus 2X'e benziyor. Pek fazla farklılık yok. Ekran biraz daha büyümüş. True HD IPS ekran var. Renk doğruluğunun biraz daha iyi olduğunu söyleyebiliriz. Renkler çok sıcak tutulmamış, çok da soğuk tutulmamış arada. Ancak LG'nin bu Android Ice Cream Sandwich üzerine yazmış olduğu özelleştirmeyi beğenmedim. 4X HD'de inceledim. Arayüz tamam LG'nin renklerini yansıtıyordu bu açıdan güzeldi ancak yazıları okumak bir hayli zordu cihaz üzerinde. Farklı bir temayla kullanmak belki daha iyi olabilir o cihazı. Bunun yanı sıra NFC desteği bulunmakta Optimus 4X HD'de ve LG'nin tanıttığı diğer cihazların çoğunda da NFC desteği var. NFC uygulaması yardımıyla çeşitli bu uygulamalardan, NFC uygulamalarından yararlanacaktır bu telefonlarda bunu söyleyebiliriz. Optimus 3D Max de geçen yılın Optimus 3D'sinin devamı niteliğinde bir telefon. Biraz daha inceltilmiş kasası 10 mm'nin altına indirilmiş ve telefon şimdi biraz daha el yüzü düzgün durmakta tasarım açısından. Ekranında 3 boyutlu efektleri iyi bir şekilde gösterdiğini söyleyebiliriz. Ancak ekrana diğer gözlük gerektirmeyen stereoskopik ekranlarda olduğu gibi doğru bir açıdan bakmak gerekiyor. Cihazı biraz gözünüze göre yan çevirdiğinizde biraz geniş açıyla bakmaya başladığınızda gözünüzde hafif kaymalar, garip giden durumlar hissetmeye başlayabiliyorsunuz. Ancak tam olarak karşınızda baktığınızda tam böyle 90 derece dik açıyla baktığınızda düzgün bir deneyim, güzel bir deneyim sunuyor. Optimus 3D Max'in incelemesi de Teknoblog'da yer almakta. Ona da bakabilirsiniz. YouTube videolarını YouTube'daki 3 boyutlu videoları da oynatabiliyor olması Optimus 3D Max'in gerçekten güzel, bunu söyleyebiliriz. Arkada 5 megapiksellik çift lensli kamera var Optimus 3D Max'te. Umarız bu sefer fazla bekletmeden gelir Türkiye'ye. Optimus 3D'nin gelmesi bir aile uzun zaman almıştı. Umarız Optimus 3D Max'te bu kadar beklemeyiz. LG'den 3 boyutlu cihazlar gördük bu Mobil Dünya Kongresi'nin, ancak HTC'den böyle bir girişim olmadı. Belki ilerleyen zamanlarda Optimus One 3D gibi bir cihaz görebiliriz belki, ancak Mobil Dünya Kongresi pas geçildi. Tabii o 3 boyutlu cihaz fikri HTC'nin 2012'deki az cihaz daha çok nitelik felsefesine uyacak mı? O da ayrı bir mesele. Bunu da söylemek gerekiyor. Bunu da akıllardan çıkarmamak gerekiyor. LG'de söyleyeceklerimiz genellikle bunlar. Bu arada Optimus V'dan da bahsedeyim. Optimus V aslında Türkiye'ye hedefleyen bir cihaz değil doğrusunu söylemek gerekirse. Çünkü CDMA tabanlı ve LTE desteği var. Şu anda o Türkiye'de o şebekeler kullanılmamakta zaten. Biz GSM'i kullanıyoruz, UMTS'i kullanıyoruz. Optimus V 5 inçlik bir ekranı var. 4'e 3 ekran boyutu var. En boy oranı var. 4'e 3 biraz daha cihazı enine geniş hale getiriyor. Bu da elde tutmayı oldukça zorlaştırıyor. Ancak Optimus One'un o sıra dışı tasarımının bana hoş geldiğini söylemeliyim. Biraz değişik bir cihaz gibi gözüktü. O cihazla iyi hava atabilirsiniz aslında. Dikkat çekici bir cihaz. Herkes elinde ne taşıyorsun diyebilir. O açıdan Türkiye'ye kısa vadede gelmeyecek olması biraz hayal kırıklığı olabilir. Optimus One'un kalemini de cihazla birlikte sunulan kalemi de beğendiğimi söyleyebilirim. Yumuşak, ucu biraz daha kalın yapılmış ve biraz daha yumuşak, rahat bir yazma imkanı sunuyor. Bunu söylemek gerekiyor. Ancak uygulamalar açısından Samsung'un Galaxy Note'unun biraz daha iyi olduğunu, daha kolay bir kullanım sunduğunu söylemem gerekiyor. Onu da belirtmiş olayım. L-Style serisi cihazlarda biraz da orta sınıfa hitap eden bu LG'nin çaklık ve bunun gibi cihazlarda elde ettiği deneyimi, tasarım deneyimini alt segment, biraz da orta alt sınıf cihazlara yansıttığı bir ürün serisi olmuş. 2012 yılında tanıtılan bir seri olduğu L-Style ve herhalde Türkiye'de o cihazlar, L-Style cihazlar gelecektir diye düşünüyorum. Bunu söyleyebiliriz LG ile ilgili olarak. Güney Koreli şirketlere değindik, HTC'ye değindik, Nokia'dan bahsettik. Bu şirketler ana oyuncularıydı. Bu arada ZTE ve Huawei'nin standları da ilgi çeken standlar arasında yer aldı. Bu üreticiler tanıtmış oldukları giriş seviyesi, orta seviye ve hatta üst seviye cihazlarıyla öne çıktılar. Huawei'nin standında Huawei'nin kendi işlemcisi, 4 çekirdekli işlemcisini taşıyan Huawei Ascend Quad cihazı vardı. 4 çekirdekli işlemciye sahip bu cihaz. O cihazı inceleme fırsatı buldum, biraz kurcaladım. Hızlı olduğunu söyleyebilirim, ancak Huawei'nin cihazlarında Ascend P1S ve P1'de de bunu gözlemledim. Dokunmatik ekranın biraz daha sürtünmesi yüksek gibi, parmaklarınızla sürükleme yaparken biraz bir dirençle, sürtünmeyle karşılaşıyorsunuz. Bu biraz rahatsız edici geliyor. Ben bunu gözlemledim. Onun dışında performansının iyi olduğunu söyleyebilirim. Huawei'nin 4 çekirdekli işlemcisinin oldukça pürüzsüz bir çalışma fırsatı sunmaktaydı. Bunun yanı sıra bir de MediaPad 10 FHD cihazı var. Huawei'nin tanıtmış olduğu, duyurmuş olduğu Mobil Dünya Kongresi'nde. Ancak Huawei'nin standında o cihaz bir cam bölmenin arkasında durmaktaydı ve o cihazı deneyimleme fırsatı bulamadım doğrusunu söylemek gerekirse. Belki Sebit'te Huawei'nin standına uğrarsak o cihazı bir deneyimleme fırsatı bulabiliriz. Bunu söyleyeyim. ZTE tarafında da ilgimi çeken Windows Phone Tangolu telefon oldu. Bu bültenin başında da bahsetmiştim. Orbit adı verilen bir cihaz Windows Phone Tango ile çalışıyordu. Biraz daha düşük segmente hitap eden bir cihaz. 256 MB RAM var. Zaten Windows Phone'un düşürülmüş donanım gereksinimleri sonucunda ortaya çıkmış bir cihaz. O cihazda fena sayılmazdı. Bir de Tanya cihazı var. Biraz daha üst sınıf bir cihaz. Orada da Mango çalışmaktaydı. O biraz daha tabii akıcı menülere sahip. Bunu söyleyebiliriz. Huawei, ZTE birbiriyle yarış halinde olan iki Çinli şirket. İkisinin de standı karşı karşıyaydı. Ve ikisi de iddialı cihazlarla fuar ziyaretçilerinin karşısına çıkmıştı. ZTE tarafında oldukça fazla cihaz vardı. 8-10 tane yeni cihaz vardı. Neredeyse hepsini deneyimlemek, hepsini aktarmak mümkün değil. O cihazlar belki Turkcell, Vodafone gibi operatörler tarafından kendi markalarıyla sunulabilir. Ancak ZTE'nin de hedefi Huawei gibi kendi markasını biraz daha kabul ettirmek, kendi markasıyla cihazlar çıkarmak, bu yönde çalışmaların olacağını ZTE'nin standındaki görevlilerden öğrendik. Bu anlatmış olduğum şeyler, üreticiler genellikle fuarın dikkat çekici, fazlasıyla ilgi gören üreticileriydi. Bunun yanı sıra bir de RIM'in standına uğradım. Tabii BlackBerry DevCon'da RIM'le ilgili özel bir çalışma yaptığımız için, orada RIM'in çoğu cihazını incelediğimiz için biraz da arka plandaydı önem sırasında RIM. Ancak RIM'in standında da bir Porsche Carrera sergileniyordu. İçerisinde RIM'in sunmuş olduğu çözüm bulunmaktaydı. O Porsche'un kontrol panelinde bir BlackBerry tabanlı, QNX tabanlı bir çözüm var. Koltuk arkalarında da BlackBerry Playbook tabletler vardı ve bunlar birbiriyle iletişim içindeydi. Geleceğin otomobillerinin nasıl olacağı konusunda RIM bu şekilde bir resim çiziyordu aslında. Ve bunun yanı sıra RIM'in standını yine o DevCon'da görmüş olduğumuz cihaz deneyim alanını taşınmıştı. BlackBerry Playbook işletim sistemi anlatılmaktaydı. Bu gibi şeyler vardı orada. Qualcomm'da Nvidia'nın standında neler vardı? Onlar kendi çözümlerini, mobil işlemci çözümlerini sundular. İster Qualcomm olsun, ister Nvidia olsun, ister Texas Instruments olsun, ister Intel olsun, hepsi de mobil cihazlarda kendi çözümlerinin video alanında olsun, grafik işleme alanında olsun veya farklı alanlarda olsun yaptıkları, sergiledikleri hünerleri farklı bölümlerde işte ekranlarla, test cihazlarıyla kullanıcılara gösterme fırsatı buldular, göstermeye çalıştılar. Bunu söyleyebiliriz işlemci tarafında üreticilerin yaptıklarıyla ilgili olarak. Mobil operatörler yine çoğunluktaydı. Türkiye'den Turkcell vardı, Vodafone'da, Avea'da, hepsi de oradaydı. Hepsi bir takım etkinlikler düzenlediler. Bunun yanı sıra dünyaca ünlü operatörler de Mobil Dünya Kongresi'ndeydi. Zaten olmamaları beklenemezdi. Çeşitli işbirlikleri, anlaşmalar imzalandı. Ve çoğunlukla bu sene NFC tabanlı ödeme sistemleri bir aile öne çıktı. Bunu söylemek gerekiyor. Visa olsun, Mastercard olsun ya da diğer mobil operatörler olsun, NFC tabanlı ödemeler konusunda çeşitli projelerini ortaya koydular. Çeşitli anlaşmalar imzalandı. Bu gibi şeyler yapıldı. Bunun yanı sıra machine to machine adı verilen bir sistem var. Biliyorsunuz genellikle sim kartlar insanlarla insanları konuşturmak için cep telefonlarına takılan ve insanların birbirleriyle haberleşmesini sağlayan aygıtlar. Ancak şimdi M2M, M2M olarak kısaltılan bir kavram söz konusu. Machine to machine. Artık sim kartlar cep telefonları yerine çeşitli aletlere de takılıyor ve bu aletlerin, sim kartlarının takıldığı cihazlar mobil şebeke üzerinden birbirleriyle konuşma fırsatı buluyor. Birbirleriyle iletişim kurma, etkileşimde bulunma fırsatı buluyor. M2M alanında da çeşitli işbirlikleri yapıldı Mobil Dünya Kongresi'nde. Bunların fazla detayına girmeye gerek yok. Bunu söyleyebiliriz. Data ücretlerinin belli bir fiyatın altına indirilmesi konusunda bir takım tartışmalar da oldu. Şu anda biliyorsunuz mobil veri ücretleri oldukça yüksek durumda. Operatörlerin sırtında da oldukça büyük ve zaten operatörler de bu yükü, bu maliyeti data ücretlerinin, mobil veri yoğunluğunun, mobil tarafta fazla olan trafiğin etkisini azaltmak için biraz da kullanıcılara Wi-Fi ile desteklenen paketler sunmakta. Türkiye'de de bunları görmekteyiz. Özellikle Avia ve TTN tarafında bu konuda çeşitli çabalar söz konusu. Bu durum söz konusuyken Avrupa'da genelinde olsun veya diğer ülkelerde olsun roaming denen veri dolaşımı ücretlerinin, fahiş ücretlerin düşürülmesi konusunda da bir takım çalışmalar yapılması gerektiği konusunda fikir belirtenler de oldu. Tabii bu görüşler bazı kitleler tarafından desteklendi, bazıları karşı çıktı. Bir de operatörlerin sorunu kendilerine sunulan spektrumun çok geniş olmaması. Dar bir frekans bandı var ve o dar frekans bandında veri taşımak o kadar da istenilen derecede olmuyor. Düşünün, bir otoban var, 6 şeritli bir otoban ve o otobana bir sürü araç yüklenirse o otoban bir süre sonra kilitlenmeye başlar. Sorunu çözmek için, bu sıkışıklığı gidermek için otobanı geliştirmek gerekiyor. Bu da haberleşme tarafına yansıtacak olursak frekans bandını, spektrumu genişletmeye karşılık düşüyor. Mobil operatörlerin bu konuda yasa uygulayıcılardan istekleri var, düzenleyicilerden istekleri var. Mobil Dünya Kongresi'nde buna yönelik bazı tartışmalar da oldu. Çeşitli iş ortaklıkları oldu. Oldukça fazla takım elbiseli insan vardı. Sadece mobil dünya ile ilgili operatörlerin veya mobil cihaz üreticilerinin bulunduğu bir ortam değildi Mobil Dünya Kongresi. Diğer iş dalları da, mobilin önemini fark eden diğer iş dallarındaki insanlar da Mobil Dünya Kongresi'ne fazlasıyla ilgi gösterdi ve bu şekilde 3 gün boyunca ya da 4 gün boyunca oldukça işin fazla tartışıldığı, yeni teknolojilerin ön plana çıktığı 4 gün geçirdi Barcelona. Gelecek yıl 25 Şubat'ta başlayacak ve 28 Şubat'a kadar sürecek Mobil Dünya Kongresi. Umarız gelecek sene de bu Dünya Kongresi'ne, Mobil Dünya Kongresi'ne bulunma fırsatı elde ederiz. Mobil Dünya Kongresi'nde Facebook mobil uygulamalara, mobil web'e yönelik yeni stratejisini açıkladı. Ondan da birkaç cümle bahsedecek olursak, biliyorsunuz mobil uygulamaların geliştirilmesi dert. Birçok farklı platform var. Birçok farklı cihaz var. Hepsine hitap edecek bir uygulama yazmak zor. İşte bu noktada mobil web'in kurtarıcı olacağını düşünenler var. HTML5 destekli, HTML5 adı verilen yeni bir programlama teknolojisi var. Steve Jobs'tan dolayı birçoğunuz HTML5'i fazlasıyla biliyorsunuzdur. iPad'de videoların oynatılmasını sağlayan teknoloji desem HTML5'i, web videoların oynatılmasını sağlayan teknoloji desem biraz daha iyi aklınıza gelecektir. İşte o HTML5 teknolojisi gelecekte mobil web'in kurtarıcısı olabilir. Şu anda biliyorsunuz iOS uygulamaları var, Android uygulamaları var. Hepsi doğal uygulamalar bunların. Yani o işletim sistemini destekleyen, o işletim sisteminin yazılım geliştirme araçları tarafından hazırlanan uygulamalar, onların yardımıyla hazırlanan uygulamalar. Şimdi HTML5'in gelmesiyle birlikte uygulama geliştirme ortamının biraz daha genelleşeceği ve uygulama geliştiricilerin, yazılımcıların web sitesi formunda çalışacak uygulamalar hazırlayabileceği söyleniyor. Yani gelecekte Safari, Chrome gibi mobil internet tarayıcıları tüm mobil uygulamaları çalıştırmak için yeterli olabilir. Tabii bu noktada çeşitli uyum problemleri de çıkıyor. Her ne kadar bu HTML5 uyumsuzluk sorunlarını gidermek için gelse de farklı birçok tarayıcı var ve farklı tarayıcılarda her uygulama web sitesi aynı şekilde görüntülenmeyebiliyor. İşte Facebook bu sorunu çözmek amacıyla kurulan W3C adı verilen bir uyumluluk topluluğuna katıldı. Orayı destek vereceğini açıkladı. Bir tarayıcı geliştirdi ve bunu da yazılımcı topluluğunun kullanımına sunmuş durumda. Uygulamaların bulunması konusunda bir takım attığı adımlar var. iOS uygulamaları konusunda o uygulamaların uygulama mağazası içinde bulunması hususunda bir takım çalışmaları yapmıştı Facebook. Bunları Android'e taşıyacağını da duyurdu. Ve bunun yanı sıra mobil uygulamalara ödemelendirilmesi, ücretlendirilmesi, bu uygulamalar içerisinde yapılacak ödemelerin biraz daha geliştirilmesi konusunda operatörlerle, mobil operatörlerle işbirliğine gideceğini duyurdu Facebook. Bu şekilde özetleyebiliriz sosyal ağ devinin Mobil Dünya Kongresi'nde yapmış olduğu duyuruları. Devam edelim. Bir başka önemli gelişme Mobil Dünya Kongresi'nde Microsoft'un Windows 8'in tüketici ön izleme sürümünü yayınlamış olmasıydı. Çarşamba günü gerçekleştirdi Microsoft toplantıyı. Biz o zaman artık Türkiye'nin yolunu tutmuştuk. Uçaktaydık Microsoft bu yeni platformuna açıkladığında. Tüketici ön izleme sürümü yayınlandı. İndirebilirsiniz. Teknoblog'da Windows 8 yazarsanız çıkacaktır ilgili yazısı. Orada link var. O linke tıkladığınız anda doğrudan indirme sayfasına gidiyorsunuz. 32 bit ve 64 bitlik versiyonlar var. ISO dosyasını, disk imaj dosyasını bilgisayarınıza indirip o ISO dosyasını bir DVD'ye yazdırıyorsunuz ve daha sonra onu bir kurulum diski gibi bilgisayarınızın sürücüsüne takıp kurulum işlemini kısa sürede gerçekleştirebiliyorsunuz. Windows 8'in tüketici ön izleme sürümünün iyi olduğunu söyleyebiliriz. Gerçekten kullanışlı özellikler getirmiş. Zaten tablet tarafında farklılık yaratması bekleniyor o işletim sisteminin, ancak masaüstü tarafında da uygulama kavramını kullanıcılara biraz daha sevdireceğini, biraz daha onlara ayak uydurmalarını sağlayacağını söyleyebiliriz. Aslında mobil tarafta Apple sağ olsun bu işi fazlasıyla yaptı. Ancak masaüstü tarafında da uygulamaların yayılması konusunda Microsoft önemli bir işlevi görebilir. Windows Store'un beta sürümü de faaliyete geçti. Windows 8'in tüketici ön izleme sürümünün yayınlanmasıyla birlikte ve baktığımızda o mağazaya her ne kadar şu anda kısıtlı olsa da Dailymotion, Vimeo gibi video sitelerinin uygulamalarını görmekteyiz ve o uygulamalar da oldukça göze hoş gelen bir kullanıcı arayüzüyle geliyor. Yani yarın bir gün Windows 8 ile birlikte uygulamaların sayısı artarsa belki web sitelerine gerçekten ihtiyaç kalmayabilir. Bu Wired'ın dile getirmiş olduğu bir iddiaydı geçtiğimiz senelerde. Web is dead şeklinde bir kapakla çıkmıştı Wired. Web'in artık öldüğünü ve insanların uygulamalara yöneleceğini söylemişti. Aslında Windows 8'in gelmiş olması Metro arayüzü bu tarz bir öngörünün gerçeğe dönüşmesini sağlayabilir. Benim düşüncem, benim o Windows 8 tüketici ön izleme sürümünü gördükten sonra düşündüklerim bu şekilde. Windows 8 tüketici ön izleme sürümü oldukça ilgi görmüş kullanıcılar tarafından da. Daha ilk gün 1 milyonu geçmiş indirme sayısı. İnsanlar gerçekten fazlasıyla merak etti. Fazlasıyla yazıldı, çizildi. Tabii ki merak etmemeleri içten bile değil. Bu açıdan Microsoft, Apple'ın OS X line'ına yakalamış olduğu başarıyı bir şekilde yakaladı. Bunu söyleyebiliriz. Bakalım Windows 8 nasıl bir performans çizecek, artık bunu görmek gerekiyor. Tablet tarafında ben iyi şeyler yapacağını düşünüyorum Windows 8 tabletlerin, çünkü kullanıcı arayüzü gerçekten zevkli, keyif veriyor kullanıcılara. İnsanlar ilk başta estetiğe önem veriyor ve Windows 8'in o Metro arayüzü bu estetik konusunda kullanıcılara bir hayli yardımcı oluyor. Bir de Windows 8'in o tüketici ön izleme sürümünü ilk kez yüklediğinizde size kısa bir özelleştirme imkanı sunuyor. Arka planı dilediğiniz şekilde seçebiliyorsunuz. Oldukça geniş bir palet var, renk paleti var. Bu bile özelleştirmenin işletim sistemine ne kadar entegre edildiğini gösteriyor. Bu arada masaüstü tarafı da kullanabiliyorsunuz Windows 8'de. Ancak Metro arayüzü biraz daha tercihimiz olacaktır gibi gözüküyor. Bunu söyleyebiliriz. Windows 8 ile ilgili olarak. Bu arada Windows 8'in bu ön izleme sürümünün kodlarında hangi sürümlerin, hangi versiyonların bulunacağının kodları da gizli durumda. Yine alıştığımız şekilde Basic, Starter, Home Basic, Home Ultimate gibi sürümler gelecek. Professional var. Bir de Professional Plus diye ek bir sürüm var. Bu biraz sürpriz oldu aslında. Professional Plus'ın olması belki Microsoft'un bu sürümle, Windows 8'de kurumsal kullanıcılara biraz da ilgi göstereceği, onlara biraz da yöneleceği, biraz da ofansif oynayacağı anlamına gelebilir. Bu şekilde yorumlanabilir. Bunu da söyleyebiliriz. Gündem Mobil Dünya Kongresi ile oldukça yoğundu bu hafta içerisinde. Genel hatlarıyla bu şekilde özetleyebiliriz Mobil Dünya Kongresi'ni. Tabii Mobil Dünya Kongresi sürerken Apple yine yapacağını yaptı. Yine bir anda dikkatleri Barcelona'dan alıp Amerika'ya çekmesini bildi, San Francisco'ya çekmesini bildi tekrardan. Geçtiğimiz salı günü Apple basın mensuplarına ve Amerika'daki blog yazarlarına davetiyeleri gönderdi. Neyin davetiyesini gönderdi? Tabii ki iPad 3'ün davetiyesini gönderdi. 2012 model iPad 7 Mart çarşamba akşamı Türkiye saatiyle akşam 8'de başlayacak bir basın toplantısıyla tanıtılacak. Her ne kadar iPad tanıtılacak denmiyor ancak yayınlanan basın fotoğrafından, yayınlanan davetiye fotoğrafından ve verilen mesajdan iPad 3'ün tanıtılacağını rahat bir şekilde anlayabiliyoruz. Bunun için müneccim olmaya gerek yok. Neydi mesaj? We have something you really have to see and touch deniyor. Görmeniz, gerçekten görmeniz gereken ve dokunmanız gereken bir şey var diyor. Bu mesajdan ne anlayabilirsiniz? Dokunmatik ekranlı iPad zaten. Bir de to see, görmek fiiline dikkat çekmek gerekiyor. Bu da iPad 3'ün yüksek çözünürlüklü, daha yüksek bir çözünürlüğe sahip olacağı anlamına geliyor. Zaten fotoğrafa bakıldığında, basın daveti fotoğrafına bakıldığında da gerçekten mevcut iPad ve iPad 2'ye göre daha yüksek çözünürlüklü bir ekranın olduğu anlaşılıyor. Önümüzdeki çarşamba günü 7 Mart akşam saat 8 randevu defterinize bir yere kaydedin. Eğer o saatte bilgisayarınızın başında olursanız veya mobil cihazınız elinizde olursa gelişmeleri Teknoblog'dan takip edebilirsiniz. Gelişmeleri an be an sizlere aktaracağız. Yeni iPad'le ilgili olarak bunu da şimdiden sizlere söyleyelim. Ve artık programımızı sonlandıralım. Mobil Dünya Kongresi oldukça büyük bir alana yayılmıştı. 8 tane kocaman salon vardı. Bu arada Android'in standının oldukça ilgi çekici olduğunu söylemeliyim. Son kapatmadan önce onu söylemeyi unutmuştum. Android'in standında farklı cihazlar tabii ki vardı. Android için uygulama geliştiren küçük şirketleri de belli bölümlere ayrılmıştı. Bir tane uzun ray yapılmış ve o ray üzerinde tüm Android cihazları kapalı tabii camlar içerisinde gidip geliyordu. Havaalanlarında bulunan bu bagaj teslim alanlarına benzer bir durum. Ray üzerinde giden cihazlar. Bu arada bir de bar vardı. O barda da çeşitli içki servisleri, tabii ki alkolsüz içki servisleri yapılıyordu. Dondurmalı sandviç dağıtılıyordu. Dondurmalı sandviçin tadı oldukça güzeldi. Her ne kadar içi erimiş olsa da, dondurma biraz erimiş olsa da ve elimi batırmış olsa da tadı gerçekten güzeldi. İşletim sistemi gibi güzel bir dondurma yapmış Google. Bunu da söylemek lazım. Bu şekildeydi. Geçen sene gidenler Google'ın standında bir değişiklik olmadığını, aynı şeyin sunulduğunu söylüyorlar. Ancak benim için bu sene ilk olduğu için biraz ilgi çekici oldu. Tabii ben de gelecek yıl bakalım gidersek eğer aynı şekilde düşünecek miyim? Google bazı belki farklı bir şeyler yapsa iyi olabilir. Her neyse, kapatıyoruz program artık. Mobil Dünya Kongresi oldukça geniş bir alan söylediğim gibi ve oldukça yorucu oldu. 2 gün elimden geldiğince fazla cihazı incelemek için oradan oraya koşuşturdum. Oldukça yoğun bir tempoydu. Bir hayli yorgun düştük denilebilir. Ancak sizlere en doğruyu, en yeniyi en kısa zamanda aktarmak bizim ana görevimiz, kendimize biçtiğimiz görev. Bu nedenle yorulmak bilmeden çalıştık bu süre boyunca. Çalışmaya da devam edeceğiz. Yine bu hafta sonu boyunca da Mobil Dünya Kongresi'nin izlenimleri bulacaksınız Teknoblog'da. Elimize kalan işleri tamamlayacağız. Ve daha sonra yine yeni haberleri, yeni teknolojileri sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Ben Sabri Küstür, Teknoblog Genel Yayın Yönetmeni. Yeni bir podcast bülteninde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.